Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkan Radyo'da Hasbihal programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Tüm dinleyenlerimize sevgiler ve saygılar diliyoruz efendim. Bu akşam pek kıymetli bir konuğumuz var. Süleyman Ragıp Yazıcılar bizlerle birlikte. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk sevgili Yusuf. Senin şahsında tüm dinleyicilerimizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum.
Tabii biz Hasbihal programını 5. senemizi doldurduk.
Maşallah.
Emin adımlarla gitmeye çalışıyoruz. Umarım dinleyenlerimiz beğeniyorlardır. Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerine ulaşıyor sesimiz diye düşünüyoruz. Herkese selam ediyoruz. Bu sene de güzel konuklarımız oldu. Size devam ediyoruz. Hep böyle taze taze sevinçlerle beraber
güzel.
Devam ediyoruz.
O zaman tebrik edeyim Yusuf seni. Evet. Çünkü tebrik ve teşekkür azdır. Genel olarak toplumumuzda sistem eleştiri bazen anında, bazen çok kısa aralıklarla iletilir. Ama tebrik ve teşekkür noktasında biraz cimri davranıyoruz. O noktada ben herkes adına seni tebrik etmiş olayım. Hakikaten 5 sene az değil. İstikrarlı bir şekilde bu işi götürüyorsan yüreğine sağlık, emeğine sağlık.
Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Bir sevincimiz de İnsan Mesafedir kitabınız çıktı. 3. kitabınız.
Eyvallah.
Biz de bu vesileyle aslında sizi ağırlamış olduk. Bu akşam İnsan Mesafedir'i konuşacağız. Kitabın hikayesini konuşacağız. İnsan mesafe midir? Nasıl bir mesafedir? Bunu konuşacağız. Dinleyenlerimiz zaten böyle bir ufak bir kulak kapatmışlardır şu anda. Bir merak etmişlerdir. İnsan mesafedir. Acaba ne demek falan diye. Tabii ki kitabı alıp okumanızı tavsiye ediyoruz. Buradaki detayları daha iyi anlamanız açısından. Ama bugün de kısaca belki bir kitabın fragmanından vaktimiz yettiği kadar bahsetmek istiyoruz.
Hay hay.
Öncelikle hayırlı olsun tekrar.
Çok teşekkür ederim Yusuf. Hakikaten zaten bu programı beni çağırırken kitaptan bahsederiz deyince çok sevindim. Çünkü bir insanın bir eser ortaya koyması, ardından bu eserle ilgili bir alaka görüp onu gündeme getirme teklifiyle bir yere davet edilmesi çok manidar. İnşallah hayırlara vesile olur. Kendi adıma heyecanla geldim. Hani bir diyelim ki çocuğunuz olur da onu görmeye gelenlere sevincinizden böyle adeta çocuklaşırsınız. Ben de o noktada şu an bir çocuk tebessümü taşıyorum yüzümde. Çünkü kitabım üzerine konuşmak şükre vesile benim için, hamd vesilesi. İnşallah hayırlara vesile olur, güzel bir program olur.
Eyvallah. Bu arada dinleyenlerimizi hatırlatmış olalım. Erkam'da Hasbihal etiketine sosyal medyadan yazabilirsiniz. Oradan Süleyman Ragıp Yazıcılara sormak istediklerinizi, programla alakalı görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda hem Süleyman Ragıp Yazıcılar hesabını hem de Hasbihal Erkam hesabını takip edebilirsiniz. Haberdar kalmak için diyelim. Ve kitaptan bahsetmeye başlayalım. Kitap, 3. kitabınız.
Evet.
Güzel Gölge kitabınız vardı.
Evet.
Daha sonra bir kitabınız daha çıktı.
Baht Meselesi.
Baht Meselesi. Şimdi de İnsan Mesafedir. Aslında isimleri bile yani güzel. Böyle anlatıyor ya yani kitabı.
Doğru.
Şimdi ben söyleyince böyle peş peşe.
Doğru.
Güzel Gölgelik.
Doğru.
Baht Meselesi, İnsan Mesafedir.
Bu dönem zaten kısmet oldu. İlk konferansımı İnsan Mesafedir üzerine verdim. Yani aslında bir konferans ismi de benim için. Güzel Gölgelik de öyleydi. O bir şiir kitabıydı. Aslında en sürpriz yanı oydu. Çünkü bir şiir kitabıyla kitap yolculuğuma başlayacağımı hiç tahmin etmezdim. Ama kısmeti öyle oldu o işin. Daha sonra Baht Meselesi, o da hakikaten gönlümü çok şenlendiren, huzurlu bir şekilde hazırladığımız bir kitaptı. Onun ismi de manidardı yani. Hayatta ne yok ki bahtımıza düşmemiş evet. olsun.
Yani bunların hepsi ayrı ayrı konferans başlıkları
Doğru.
gibi aslında.
Yani baht, talih, şans, kader, lütuf, ikram, sürpriz, hediye, birçok kelimeyi birleştiren, yani içinde birçok kelimenin manasını barındıran güçlü bir kelime. Hani Allah bahtını açık etsin diye bir dua vardır. Bahtın açık olsun. Hakikaten benim de kendi yaşayıp gördüğüm her şey aslında bahtıma düşen güzellikler. Teselliler ve tecelliler. Öyle düşünmek gerekiyor. Yani hayatla bir şekilde teselli oluyoruz. Yani yaşadıklarımızla. Bir de bunların hepsi bir tecelli. Yani doğduğumuz günler, çocukluğumuz, annemiz, sevdiklerimiz, İlkokul, ortaokul, lise yılları, karşılaştığımız olaylar, içinde bulunduğumuz duygular, hepsi bir bahtımızın nasibi aslında. Doğru mu? Yani biz aynı zamanda hem muhteşem bir varlığız insan olarak hem de çok aciz bir varlığız. O yüzden bu ikisi arasında müthiş bir kesişim alanı var ve o alan baht diyorum biraz da ona. Bahtına ne düşerse aslında çok şanslı sayabilirsin kendini. Eğer güzellikler düşüyor, hayırlar düşüyorsa ne âlâ. Fakat daha çok ağır imtihanlar, zorluklar ya da kendi kötülüklerin, zulümlerin artıyorsa o da ne bahtsızlık denir. O yüzden baht meselesinde de o tür bir minvalde yazıları, duyguları, düşünceleri derlemiştik. Bu son kitabımızda İnsan Mesafedir Yusuf. İnsan Mesafedir de inşallah aslında bu dönemin kendi duygu ve düşünce dünyamdaki karşılığı olarak vücut buldu. Yani insan mesafedir sözü, kitap başlığı aslında çok büyük bir arka plan taşıyor yüreğimde. Belki bugün bunu biraz açarız.
Evet, yani bundan bahsedebiliriz. Olur. Ne demek istediniz bu olur. Kapak, bu insan mesafedir
olur
ismiyle. Ama önce bir kitaptan biraz bahsedelim isterseniz.
Olur.
Kitap fikri tabii günlüklerinizi takip ediyoruz sosyal medyadan. Bunlar devam ediyordu. Herhalde en sonunda bunları bir kitaba toplayalım demek fikri çıktı.
Biraz Yusuf sonra. Temizcan, sevgili Aşina kitabının editörü. Yusuf bu noktada teşvik edici bir rol de oynadı. Abdurrahim Yüce, grafik tasarım şefimiz. Onunla çalışmak çok güzel. Yani Abdurrahim'le bir kitabın başına oturduğumuz zaman 2-3 günde bitirmiş oluyoruz. Şundan mütevellit, ben zaten yazarken çok özenli, imlaya dikkat ederek yazmaya gayret ederim. Tekrardan fazladan bir işçilik gerektirmez. Abdurrahim de kendi tasarımlarında sade, yalın ve çok hızlı ilerler. Yani yaklaşık 10 senenin verdiği aşinalıktan dolayı. Yusuf da böyle bir kitabın güzel olacağına dair kanaatlerini belirtti. Geri dönüşlerde bulundu. O da önemli çünkü kendi kitap yolculuğunda kitap çıkarma gayesiyle yaşayan bir adam olmak istemem. Açıkçası Yusuf. Neden? Şunu kastediyorum. Yani kitap çıkarmayı bir hedef olarak hiç koymadım hayatımda. Yani ben sürekli yazma, güzellikleri not etme, iyi duygu ve düşüncelerimi başkalarıyla da paylaşma, dünyaya, insanlığa ilham olabilme noktasında adeta bir hikaye avcısıyım. Yani hep hikayeler avlayacağım. Bunları satırlara geçireceğim. Bu satırlardan başka satırlara geçecek. Ümidim bu yönde. Bu yüzden düzenli bir şekilde hayatımdaki küçük ya da büyük birçok meseleyi yazıyorum. Ve bunların insanlık içinde çok güzel böyle duygu ve düşüncelere vesile olabileceğine inanıyorum. O yüzden asıl hedef başkadır yani. Burada niyetim çok daha üstün niyetler ya da çok daha ulvi gayelerle yazarım. Yazmaya gayret ederim. Fakat bu kitap olur olmaz. O da onun vahtıdır. Bu insan mesafedir. O yüzden bir baktım. Yani bir sene içinde ikinci kitabım olarak hazırlanmış oldu. Yani kendi günlüklerime bakıyorum ki Yusuf bilir, editörümüz Yusuf Temizcan. Yani belki 4 kitaplık bir mevcut, yani 4 yeni kitap çıkarabilecek kadar yazı var. Fakat kitap çıkarmayı bir hedef olarak düşünmek insanı yanıltabilir. Bir hırsa kaptırabilir. Yani daha çok kitap çıkartayım, daha da diyelim ki kendi nefsani ya da o insandaki o şovdur, o diyelim ki bir nevi havadır, artistiktir, duygularını besleyeyim noktasında duygu düşünceler gelir. Onlardan ari, onlardan arınıp bu meseleye yaklaşmaya çalışıyorum. Yani güzel bir eser bırakırsam sadakayı cariye olur. Yani bu kitabı okuyan ya 2 saatimi, 5 saatimi boşa harcamadım demesi lazım. Bu çok önemli benim için. Okuduktan sonra ya şu konuda şu düşüncelerin bana ilham oldu dediği zaman en büyük hediye almış oluyorum. O yüzden insan mesafeleri hazırlarken kendi içerisinde duygularım, düşüncelerim çok metin idi, sakin idi. Yani yavaş yavaş, usul usul hazırladık. Özendim. Bir adeta nazenin bir muamele yaptım yani metinlere. Acaba hangisini kamuoyuyla paylaştığım zaman, sevdiklerimle paylaştığım zaman onlara şifa olur, onlara da güzellik aşılar, onlara da güzellik noktasında farklı yankılar uyandırır onlarda. Bunları hep düşündüm ve bir baktım zaten bir kitap hacminde yeteri kadar günlüğüm, makalem ya da farklı yerlerde yayınlanan yazım birikmiş.
Evet, burada onu da söylemek lazım. Hani günlük deyince bazen yanlış anlaşılabiliyor. Yani sadece bir sıradan bir günlük değil. Yani burada aslında herkes kendinden bir şey bulabiliyor. Yani hayattaki birçok şeyi, noktayı değerlendiriyorsunuz ve karşılaştığınız kişilerin hikayesini de anlatıyorsunuz.
Orayı önemsiyorum.
Bu da önemli.
Çünkü günlük dememin sebebi şu. beni rahatlatıyor. Yani günlüğünüz çok özgündür ve özgürdür. Kimse sizi aslında kınamaz günlükle ilgili. Çünkü adamın günlüğü. Günlük çocukken nasıl öğrenmiştik? İşte sevgili günlük. Bugün şu saatte yemek yedim, bu saatte şuraya gittim. Evet, i̇şte klasik, şöyle. Yani evet. Bu. Ben böyle diyerek aslında bir kendi üzerime bir şemsiyeyi gerdim. Yani diyorum ki iyi ya da kötü çok fazla kasmıyorum. İç dünyamda ya da dış dünyadaki hadiseleri güzel bir şekilde kayıt altına alacağım. Buna günlük diyeceğim. Aslında bu bir makale de olabilir, bir deneme de olabilir. Bu bazen çok güzel bir hikaye de olabilir. Ama ben onlara bu isim verirsem ben kasıyorum, geriliyorum. Yani makale dersem onun ağırlığı beni eziyor. Hikaye dersem hikayenin bir edebi var, hikayenin bir tarzı var, usulü var. Onu belki yakalayamayacağım. Ya da diyelim ki farklı bir konsepte belirlersem ona titizlikle riayet etmem lazım. Ben günlük diyerek yazı yolculuğunda kendi alanımı açmak istedim. Yani günlük diyorum, aslında her şeyi yazdığım oluyor. Bazen bir fikir yazısı oluyor. Bazen çok harika bir anı çıkabiliyor. Bazen hiç unutulmaması gereken anekdotlar, hatıraları derliyorum. Ne kadar güzel, kendi adıma da, belki sevdiklerim adına da. O yüzden düzenli bir şekilde yazmak, hamdolsun Allah'ın bir lütfu oldu benim için. İnşallah bundan sonra devam ederim. Yani evet. Hayatta iki dua istemişimdir annemden, özellikle isterim. Kalem ve kelam ehli olmak noktasında. Dinleyicilerimize de buradan hatırlatmış olayım. Anne duası mühimdir. Ne yapım ne edip anne duası almak gerekir. Buna baba da dahildir. Bugün Kemalettin Altıntaş Hoca Efendi ile güzel bir mülakatımız oldu. Onunla böyle bir video içerikte çekimler yaptık. O da sürekli anneyi vurguladı. Ben dedi annemi hiç üzmedim. Anne duasını çok aldım dedi. Ona demişler ki ya Kemalettin Hocam hep anneden bahsediyorsun, baba yok mu? O demiş ki benim babam çok küçük yaşta vefat ettiği için abi ben hep anne aklıma geliyor. Yoksa dedi tabii ki baba duası da çok mühimdir. O yüzden anne ya da baba duası noktasında ısrarcı olalım. Ben hep kalem ve kelam ehli olmayı arzu ediyorum. Ne açıdan? Hep yazacağız. Hayırlı, güzel yazılar, eserler, kitaplar ortaya koyacağız. Bu seviye seviye yükselir inşallah. Ümidimiz o yönde Yusuf. Bir de her daim hayrı, güzeli konuşacağız. Allah nasip ederse iyi bildiğimiz alanlarda, kendimizi yetiştirdiğimiz, meziyet sahibi olduğumuz alanlarda Türkiye'yi, dünyayı dolaşmaya, gençlerle özellikle bir arada olmaya ve onlarla gençlik meselelerini konuşmaya niyet ettik. Ömrümüzün sonuna kadar inşallah.
İnşallah.
Bakalım muvaffak olur muyuz? Niyet bu.
Evet, burada bahsederken hani günlük yazmanın da faydalarından da böyle bir ufak bir bahsetmiş olalım aslında.
Olur.
Hem geçenlerde bir yazı okumuştum, Ahmet Murat'ın da galiba. O da hani düşünerek, yazarak düşünmeyi tavsiye ediyordu gençlere.
Güzel.
Çünkü yazarak düşündüğün zaman daha derli toplu şeyler düşünebiliyorsun. Çünkü düşünmek yani biraz aşırı soyut kalabiliyor bazen diye ifade etmişti.
Doğru.
Bu noktada hani bazı, hatta yurt dışındaki bazı sistemlerde, eğitim sistemlerinde yazma derslerinin çok önemsendiğinden bahsetmişti. Bu anlamda insanın da fikirlerini toparlıyor aslında yazmak, değil mi?
Yani yazmak hakikaten büyük bir rehabilite vesilesi aynı zamanda. Birincisi rahatlıyorsunuz. İkincisi sevdiklerinizle farklı bir iletişim kanalınız oluyor. Yani sizi seven biri sizin yazınız vesilesiyle her daim oradaki manayı tekrar tekrar hissedebilir. Ama diyelim ki seninle bu sohbeti yapıyoruz. Şu an bu radyoda bu kayıt alınmasa ve bu kayıt diyelim ki dinleyicilere ulaşmasa bir mana transferi olmaz. Bu bunlardan biridir aslında. Dinleyen şunun farkında, iki insan karşılıklı oturmuş konuşuyor. Eğer güzel, hayırlı, faydalı şeylerden bahsederse kendi gönlünde de güzellikler onun uyanır. Doğru mu?
Kesinlikle.
Bu bir araç bizim için. Yani radyo kaydı amaç değil. Araçtır amaç. Her daim sohbet, muhabbet, kardeşlik, sevgi. Yazıda da böyle bir şey var. Yani o kadar güzel bilgiler, hatıralar, anekdotlar ya da duygu ve düşünceler var ki kaydet, kayıt altına al, bir başkası da istifade etsin. Çünkü ilim kayıt altına alınarak ilerleyen bir şey. Yani seninle şimdi bu konuştuğumuz bu kayda alınmasa sen 3 saat sonra birçok söylediğim şeyi unutacaksın. Mecbur. Çünkü hafıza birebir kopyalayamıyor. Yani ana başlıklarını hatırlayacaksın. 3 sene sonra bir araya geldiğimizde tam hatırlayamadım diyeceksin.
O gün ne konuşmuştuk değil mi?
Tam hatırlayamadım diyeceksin. O yüzden günlük ya da yazma bizi çoğaltıyor.
Ve hatta siz böyle geriye dönüp baktığınızda mesela 2013 yılının işte Temmuz ayında.
Evet.
Aa ben bunları mı düşünmüşüm
zaten
ya?
Zaten öyle oluyor Yusuf. Sen şu an yaşım yani yaşlı değil. Diyelim ki 35 civarına geliyoruz.
Bunları yaşamışımdan ziyade bunları mı düşünmüşüm gerçekten?
Fakat
nasıl olmuş
kendime şaşıyorum. Değil yani ben bu minvalde yazamazdım. Yani o gün öyle yazmışım 2012'de. Yani aynı yazıyı otursam yazamam. Çünkü o günkü duygu, düşünce, gerçeklik beni o yazıya etmiş.
Aslında bu yazmanın faydalarından bir tanesi kendi yolculuğunuzu da orada görmüş oluyorsunuz.
Çok güzel. Eksiklerinizi de görüyorsun. Hı. Ayna gibi. Yani şimdi bir ayna tutsan yüzüme derim ki işte kaşım şöyle, kulağım böyle, işte burnum böyle. Yazı da aslında hangi duraklardan geçtiğini sana gösteriyor. Hı. Yani 5 sene önceki yazım aslında 5 sene önceki nitelik anlamında, fikri seviye anlamında bir göstergedir. Şu an ona bakıp tebessüm ediyorsam ki çoğunlukla öyle oluyor, aslında kendimi aştığımı, yolculuğumun devam ettiğini de gösteriyor. Ama bazen de öyle var ki mesela diyelim ki 10 sene önce yazdığım bir şiir vardı. Bugün onu seslendirdik ya da onunla ilgili bir işte çekimler oldu. O güzelliğini koruyor. Yani o 10 sene öncesinde mazi ya da zaman üstünden geçmedi. Çünkü ona o nasip oldu. Yani oradaki duygu ve düşünceler aslında hani zamanı aşan bir boyuta evrildi. Yazıda da aslında bu evrensellik diye ifade edilen ya da alem şumulluk diyebileceğimiz, yani öyle bir yere geliriz ki artık yazdığınız sizi aşar, tüm insanlığın ortak hatırası, ortak mirası, ortak hafızası olur. Bunun için küçükten başlamak lazım. Çünkü bir anda yani bir Dostoyevski, bir Necip Fazıl, bir Gogol, bir diyelim ki Türkiye'den Peyami Safa, bir Ahmet Haşim bir anda olmuyor. Yazıyor, yazıyor, uğraşıyor. Yani büyük yazarlarla ilgili derler ki yani ilk kitabı hiç dikkat çekmedi. 5. kitabına kadar aslında hiç yok sayılıyordu. Ama şu kitabından sonra ünü, şöhreti ya da o bilinirliği, tanınırlığı çok çok arttı.
Belki de çoğu vefat ettikten sonra.
Evet. Bu kısmetti. O yüzden yazarken hep bunu niyet edeceğiz. Mesela 3 kitabım çıktı, bazen soruyorlar nasıl bir duygu? Valla hamd ediyorum diyorum, şükrediyorum ama hiçbir zaman takılıp kalmıyorum. Yani 3 kitabım çıktı. Beğenildi mi? Çok okundu mu? Çok satıldı mı? Bunlarla uğraşmaz yazar. Bunlarla uğraşırsan yazının da ne hakkını vermiş olursun ne de o yazmaktan muradı bulabilirsin. Çünkü bu senin sınırlar. Üzüntüye kaptırır ve dersin ki ya ben yazmasam daha iyi. Zaten kimse okumuyor. Hiç bilemezsiniz. Arkadaşlar yazı meçhule uzanan mektup gibidir. Yani bir mektup var. Günün birinde kiminle buluşacak? Kime hangi duyguları verecek? Hiç bilemeyiz. Yani düşünün şimdi benim evimde diyelim ki belki 2000 tane kitap var. Ya birçoğunun yazarı yok hayatta. 50 sene, 100 sene önce vefat etmiş. Fakat gönlümden geçtiği anda, bir ikindi vaktinde, bir yatsıda, bir sabah içlerinden birini çekip o yazarın ruhuyla, kalbiyle, hatırasıyla buluşuyorum. Onun haberi yok ama beni içimi mutlu ediyor ya da hüzünlendiriyor.
Kesinlikle orada eğitime devam ediyor, konuşmaya devam ediyor.
Çok doğru.
Kitabıyla.
O yüzden diyorum ki güzel şeyler yazacağız, güzel şekilde yazacağız. Günlük tutma noktasında ısrarcı olacağız. Kesinlikle ümidimiz kırılmayacak. Başkaları okudu okumadı oralarla ilgilenmeyeceğiz. İyi niyetle hakkını vererek yapacağız. Yani sen şimdi bir çiftçi olsaydın Yusuf, ne kadar ürün daha bol olursa, ne kadar ürünün güzel, dinç, diri olursa o kadar mutlu olursun. Doğru mu?
Tabii kesin.
Ve onun için uğraşırsın. Çapa yaparsın, sularsın. Yazar da öyle. Her gün daha da güzelleştirecek kendini. Bugün az okunuyor. Yarın daha çok okunacak. Öbürsü gün daha da çok okunacak. Buna niyet edecek. Yani yazıyı yazdım, okuyan okur, okumayan okumaz. Öyle de değil. Yazmaktan murat elbette ki okunmaktır. Yani ben kendim yazdım, kendim okuyorum. Bu hani adeta kendimizi kandırmak olur. Bir şey yazıyorsak, satıra geçmişse aslında onu artık kendimizi paylaşıma açmışız demektir. O zaman iyi yazalım, güzel yazalım, üslubumuzu iyi ayarlayalım, konuları iyi seçelim, tarzımızı iyi belirleyelim. Zamanın dilini, zeminin ruhunu iyi fark edelim ve gönüllere ne bırakmak istiyorsak, artık iyi niyetliysen iyi, kötü niyetliysen vay yani yazık, ama o da yürür. Çünkü burası imtihan dünyası. Kötü niyetli yazarlar yok mu? Kötü niyetli kitaplar yok mu? Yani şu an kitap diyemeyeceğimiz, aslında edebiyatın edebiyle hiç alakası olmayan nice eser elden ele, dilden dile geziyor.
Maalesef.
Çünkü o da kendine göre gayret ediyor. Yani kötüyü en iyi şekilde hazırlamak için gayret ediyor. Ben de o zaman iyi en iyi şekilde hazırlayıp, derleyip sunma derdinde olacağım. Kesinlikle. Bu böyledir.
İnsan mesafedir.
Evet.
Konuşmaya devam ediyoruz. Süleyman Ragıp Yazıcılar konuğumuz Erkan Radyo'da, Hasbihal programımızda. Güzel bir eserle ara vermiş olalım. Daha sonra tekrar devam edeceğiz.
Merhamet ve şefkat dolaşır senin ruhunda. Hakkı adaleti taşımak var ufkunda. Dilinde daim zikir, hüzün asli rengindir. Seni yüce yapan esas nefsinle cengindir. İlimli ol, ilimle ol, edepli ol sen. Mazlumla ol, fakirle ol, gönüllü ol sen. Kendini bul ve manayla dol sen. Putları yerle bir et, hakka tap sen. İlimli ol, ilimle ol, edepli ol sen. Mazlumla ol, fakirle ol, gönüllü ol sen. Kendini bul ve manayla dol sen. Putları yerle bir et, hakka tap sen. Cesaret kumaşındır, hamiyetse ruhunda. Hak yapmış yolunu, adalet olsun yanında. Sükutun ibret tefekkür, Allah aşkıyla yanasın. Düşmanına kara kabus, dostuna dermansın. İlimli ol, ilimle ol, edepli ol sen. Mazlumla ol, fakirle ol, gönüllü ol sen. Kendini bul ve manayla dol sen. Putları yerle bir et, hakka tap sen. İlimli ol, ilimle ol, edepli ol sen. Mazlumla ol, fakirle ol, gönüllü ol sen. Kendini bul ve manayla dol sen. Putları yerle bir et, hakka tap sen.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Hasbihal programımız devam ediyor. Erkan Radyo'dayız. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Tekrardan Süleyman Ragıp Yazıcılar bizlerle birlikte İnsan Mesafedir isimli 3. kitabını konuşuyoruz. Yazıdan bahsettik, okumadan bahsettik. Aslında kaliteli okumaya doğru geliyorduk yavaş yavaş, sanki böyle kötü yazarlardan. Yani kötü yazılar bile çok okunuyor dediniz.
Doğru.
Kötü niyetli.
Doğru.
Maalesef böyle bir gerçek de var. Hani gençlerin rağbette bulunduğu ve gerçekten baktığınız zaman içinde hiçbir şey olmayan, sadece böyle bir film izlermiş gibi okunduğu ve kötü duygular içinde barındıran kitaplarda maalesef okunuyor.
Kolay geliyor. Nefislere hitap ediyor. Doğru. Şu an yani o popüler kültürün çıktılarından biri de budur. Yani aslında kitap olmayan birçok kitap çok okunuyor. Aslında edebiyatın edebiyle hiç alakasız birçok cümle, kelime edebiyat içinde değerlendiriliyor. Bu noktada tabii ki esef içindeyiz, yani üzüntü içindeyiz. Fakat gayret edeceğiz kendi gayretimizi. Ben kendime göre yazarlığımla, fikirlerimle, sözümle, ortaya koyacağımız eserlerle mücadelenin içerisinde olacağız. Diğer yandan kendim sürekli güzel eserler seçeceğim, güzel kitaplar bulacağım, usta isimlerin, usta yazarların, ehil kalemlerin peşinde ve izinde gideceğim. Ve bu noktada kendi okuma serüvenimde adeta bir filtrem olacak. Yani bu kitap benim duygularıma ne katar, düşünceme ne katar, kalbimi ne kadar bulandırır, iç dünyamı ne kadar sulandırır. Bunları her dakika düşünmek zorundayız. Şimdi şu bardaktaki suyu içerken dahi bakıyoruz. İçinde eğer bir suyun dışında bir madde varsa, bir cisim varsa ben hemen kenara koyuyorum. Neden? Midem değerli. Kitap okumak da böyle. Yani okuduğumuz şey ruhumuzu, kalbimizi allak bullak ediyorsa, hasta ediyorsa bizi manen, dikkat etmek zorundayız. Hasılı insan mesafedir kitabına gelecek, kitabına evet. Gelecek olursak.
Tekrar kitaba dönelim.
Olur, hay hay.
Sizin de belki bahsetmek istediğiniz özel şeyler olacaktır ama ben merak ettiğim şeyleri sormuş olayım dinleyiciler olur. Adına. Özellikle kitabı paylaştığım zaman bana da mesajlar geldi, yani çok güzel gözüküyor. Ve arkadaşlarıma da gösterdiğim zaman en çok söyledikleri şey kapak efsane.
Eyvallah.
Zaten ben de ilk gördüğüm anda böyle kapağa büyülendim.
Şimdi gösterme çok, şansımız yok ama buradan bir tasvir edeyim.
Mikrofonu gösteriyorum ama herhalde gözükmüyor radyoda. çok güzel, yani hakikaten bir yağlı boya eseri var. Bununla ilgili belki siz anlatmak
olur.
İstersiniz.
O zaman hem dediğin gibi kitabın kapağındaki resim üzerinden gidip aynı zamanda yani bu ismin neden aldığına dair birkaç kelam etmiş olayım. Şimdi kitabın kapağında kıymetli dinleyicilerimize hayal etmeleri noktasında yardımcı olmaya gayret edeceğim. Yani Norveç'ten bir manzara var. Dedem 1914 yılında Norveç'te doğdu. 1986'da da orada hayata veda etti. Ole Andreas Stien ismi, ressamdı. Bu kitabın kapağında 1950'lerde çizdiği bir resim var. Yani iki tane hanımefendi kol kola girmiş, siyahlar içerisinde paltolu, bir karlı yoldan yukarıya doğru, yokuşa doğru yürüyorlar. Yolun sonunda böyle sarılı, kırmızılı, bordolu evler, beyaz çatılar ve arkada kırmızı tepeler, böyle kırmızıya çalan tepeler var.
Norveç dağları.
Evet, yani benim için çok soluk da bir resim. Yani adeta her şey olmuş, herkes ölmüş gibi bir his veriyor bu resim bana.
Yani böyle hani saatlerce bakabilirsin bu fotoğrafa.
Evet, yani böyle hiçlik esintisi var bu fotoğrafta. Ki kaldı ki dedem de yok yani şu an hayatta, düşünün. Onun çizdiği yıllar 50'li yıllar. Şimdi aradan geçmiş 70 sene yaklaşık. Ve bu fotoğraf, bu resim tablo olarak Esenler'de annemin evinde duruyor. Yani evin duvarlarını süslüyor. Ben de hakikaten onu kitap kapağına koymak istedim. İnsan mesafeleri çağrıştırdığı için ne demek? Yani insanın biricikliği, bu dünyada var olması çok muazzam bir hadise. Yani biz varız, fakat öyle bir varız ki yoklukla neredeyse kardeşiz. Yani şu an Yusuf, sen, ben ve bu kaydı dinleyen herkes, yani biz varız. Kendimizden şüphemiz yok. Fakat şöyle 100 sene sayfayı çevir ileriye doğru. Sanki hiç olmamış gibi olacağız. Hiç yaşamamış gibi. 1000 sene sonrasına git Yusuf. Bak, ne sen ne ben muhtemelen isim olarak dahi hatırlanmayanlar sınıfına gireceğiz. Tamam mı? Yani 1000 sene sonra hiç olmamış, hiç yaşamamış gibi bir dünyaya aslında doğru gidiyoruz. Aklımız var, doğru mu? Hani ben şimdi ne diyorlar? Geleceği öngören adam, akıllı adam, zeki adam. Daha da zeki olalım. Yani ölüm var, ahiret var. Veyahut da şu anlık bakın. Hani 70-80 sene içerisinde ikimizin de kesin bir şekilde diyelim ki yokluğa mahkum olduğu bir yerde yaşıyoruz. O zaman şu bana hatırlatıyor. İnsan bu dünyada muhteşem bir biriciklik, özgünlük, kendi içinde özgürlük taşıyor ve bir adeta hep gibi görünüyor. Fakat ruhunda, kalbinde, kendi varlığında bir hiçliği de barındırıyor. Yani biz hiçbir şey değilken yaratıldık Yusuf. Ben daha önce yoktum, sen de yoktun. Hiç kimse sipariş vermedi. Kulağını, gözünü, işte dilini, rengini, annesini, babasını seçen var mı aramızda? Yok. Hakikaten bir dünyaya doğduk. Şimdi hayran hayran seyrediyoruz alemi. Yani gökyüzü, yıldızlar, güneş, balıklar, sevgi, öfke, sabırsızlık, cimrilik, kıskançlık, ne kadar duygu, ne kadar düşünce içindeyiz. Bak, bir muammayız adeta. Ve bu muamma içinde şunu fark ettim bu yaşta. Bizim hep bir mesafemiz var her şeyle. Yani hiçbir şeyle sınırlanacak bir varlık değiliz biz. Sebep, orayı da şöyle yorumluyorum. Biz Allah'tan bir ruh taşıyoruz. Yani biz Cenab-ı Hak'tan bir ruh taşıyoruz. Bizce keyfiyeti meçhul. Ama o bunu bildiriyor. Ben diyor Adem'e ruhumdan üflediğim zaman diyor. Biz Cenab-ı Hak'tan bir ruh taşıyoruz ya. Burası işte hani burası sırlı alan adeta. Mucize alan. Ne demek istiyorum? Biz orada bizliğimizi, benliğimizi kazandık. Ve bu benlik şimdi öyle bir dünyada ki her şeye hem yakın hem her şeyden uzak. Yani en yakın kimdir? Anne babamızdır diyelim. Aslında anne babamızdan uzağız. En yakın kimdir? Eşindir, çocuklarındır. Araştır, iyice tahlil et. Aranda aslında hep bir mesafe var. Bir senlik var. Hiç kimse birbiriyle tam anlamıyla hayatına iştirak etme noktasında bir başarıya muvaffak olamaz. Yani ben ol da bilesin diye dediğimiz söz var ya, hiçbir zaman tam anlamıyla gerçekleşmeyecek. Yani o Peyami Safa'nın Yalnızız romanı çok önemli bir aslında döneminin romanıdır. Yani yalnızız. Niye? Yani hakikaten yapayalnız gelip gideriz bu dünyadan. O kalabalıklar içinde bile yalnızızdır. Resulullah Efendimizin o vefat ederken Refiki Ala demesi. Yani en yüce dost dedi. Bakın sahabeler orada, sevdikleri orada. Fakat en yüce dost dedi. Yani Allah'ı işaret etti. En yüce dost. Şunu demek istiyorum. Bizler ve özellikle Türkiye'de birçok sosyolojik değişim yaşandı, dönüşüm yaşandı. Kendine göre içten bazı şeyler kaynıyor, atmosfer değişiyor. Fikri anlamda, kültürel anlamda, doğru mu? Burada insan mesafedir aslında, bu devre bir sistemdir. Bir adeta göndermedir. Adeta bir böyle imadır. Ne anlamda? Birbirimizi çok tanımlar olduk Yusuf. Çok etiketler olduk. Çok sınırlı ve hemen hapsedici duygu ve düşünceler içerisinde kötü zanlarla, eksik zanlarla anlamaya çalışıyoruz. Bence biraz daha durmamız, düşünmemiz, kendi üzerimize eğilmemiz gerekiyor. Başkalarını bu kadar kolay etiketlediğimiz, yargıladığımız, başkaları hakkında bu kadar kolay suizanlara, kötü düşüncelere, haksız fikirlere kapıldığımız bir yer bizi bunaltır, mutsuz eder ve insanlık çürümeye başlar. İnsan mesafedir çünkü biz sınırlanamayız. Yani senin zannın beni sınırlayamaz. Çünkü ben Hak'tan bir ruh taşıyorum, tamam mı? Benim biricikliğim onunla aramdaki sır hiç kimsenin anlaması gereken tam da anlayabileceği bir sır değildir. Aynı şekilde sen de öylesindir. Sen biriciksin. Bir başka Yusuf Goncagül yok. Hayatınla, yaptıklarınla, yapacaklarınla Hak seni biricik kıldı, fert olarak yarattı ve o ferdiyetinin içerisinde adeta o tevhid sırrını bulacaksın. Fert olma sırrını bulacaksın. Hakkı tanıma, marifetullah ve muhabbetullah, onu sevmekten nasip alacaksın. Bunlar büyük yolculuklar. O mesafeyi ayarlamadan o yolculuğu yürüyemiyoruz. Yani benim aramda her şeyle bir mesafe var. Fakat bu mesafeleri öyle bir ayarlayacağım ki ben esas olarak, şurayla bitireyim istersen sözlerimi, ben esas olarak kötülüklerden, zulümlerden, kabalıklardan, haksızlıklardan uzak olacağım ve ben Allah'a yakın olacağım. Bak Yusuf, çok önemli bir şey söylüyorum. Allah'a yakın olma iradesi kötülüklerden uzak olma iradesi, yani çabası bizim gerçek insanlığımızı ortaya çıkarıyor. O yüzden insan mesafedirden kastım aslında buydu, daha da özde. Çünkü Ali İmran suresinde şöyle bir ayet var, diyor ki Cenab-ı Hak, herkesin iyilik olarak yaptıklarını da kötülük olarak yaptıklarını da karşısında hazır bulduğu günde insan isteyecek ki kötülükleriyle kendisi arasında uzun bir mesafe bulunsun. Allah kendisine karşı gelmekten sizi sakındırıyor. Allah kullarına çok şefkatlidir buyuruluyor o ayette. Demek ki kötülüklerden uzak dur. Kötülüklerle arana mesafe koy, mesajın et. Doğru mu? Yani ben kötülükleri arama mesafe koyacağım. İkincisi, Alak suresinin sonunda da secde et ve yaklaş çağrısı yapılıyor insana. Burası da çok mühim. Çünkü Allah'la da demek ki aramızda keyfiyeti bizce meçhul bir mesafe, bir uzaklık söz konusu. Ve büyük bir rahmet vesilesi olarak Allah kendisine yakınlaşmamız için adeta dostluk kapısını aralamış insana. Hem de ne vesilesiyle? Secde vesilesiyle. Demek ki insan olmak herkesle ve her şeyle aramızdaki mesafeyi ayarlama çabasıdır. İşte bu yüzden insan mesafedir diyoruz. Yani tüm kötülüklerden uzak olduğumuz kadar, Allah'a yaklaştığımız kadar değerliyiz. Hakiki secdelerle süslenmiş hayatımız kadar kıymetliyiz. İnsan mesafedir kitabını bu duygu ve düşüncelerle yazmış oldum. Bahtı açık olsun.
Eyvallah, bahtı açık olsun. Gerçekten insan mesafedir. Hani sözü zaten anlatıyor birçok şeyi. Siz de anlatmış olduğunuz detaylı bir şekilde, Allah razı olsun. Bir yine güzel bir akustik eserle devam edelim. Ondan sonra son kapanışlarımızı yapıp programımızı bitiririz. Bir eserle devam ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Hasbihal programımızda Süleyman Ragıp Yazıcılar bizlerle birlikte. Ben de kendisinden bir şiir bestelemiştim. Şimdi onu okuyayım. Bakalım hatırlayabileceğim mi? Geçenlerde tecrübe söyleşilerinde canlı canlı söylemiştik. Dünya sonlu, kalbim kederli. Birçok sorunun cevabını hala bilmiyorum. İçimi yakan bunca şeyin durgunluğuyla hüsnü zanlarımın altında gölgeleniyorum. Taşıdığımız ruh Allah'tan. Sübhanallah. Çoktandır sonsuzlukla ilgileniyorum. Olup bitenlere hayretin şaşkınlığıyla sade inancımın altında gölgeleniyorum.
Dünya sonlu, kalbim kederli. Birçok sorunun cevabını hala bilmiyorum. İçimi yakan bunca şeyin durgunluğuyla hüsnü zanlarımın altında gölgeleniyorum. Dünya sonlu, kalbim kederli. Birçok sorunun cevabını hala bilmiyorum. İçimi yakan bunca şeyin durgunluğuyla hüsnü zanlarımın altında gölgeleniyorum. Ağlamasam anlamayacağım şeyler var. Hakikati belki de hüzünden dileniyorum. Burup geçen yılların yorgunluğuyla kendi ağacımın altında gölgeleniyorum. Dünya sonlu, kalbim kederli. Birçok sorunun cevabını hala bilmiyorum. İçimi yakan bunca şeyin durgunluğuyla hüsnü zanlarımın altında gölgeleniyorum. Ağlamasam anlamayacağım şeyler var. Hakikati belki de hüzünden dileniyorum. Burup geçen yılların yorgunluğuyla kendi ağacımın altında gölgeleniyorum. Taşıdığımız ruh Allah'tan, çoktandır sonsuzlukla ilgileniyorum.
Yusuf'cum çok teşekkür ederiz.
Eyvallah, Allah razı olsun. Güzel eser. Böyle bir içime
güzel olmuş.
Oldu belki.
Senin yorumun da daha da güzel olmuş. Zaten inşallah bu şiirim daha, bahtı da açık olur. Çünkü bir şiir bu şekilde bestelendiği zaman tesiri daha da fazla oluyor. Ya da sevilmesi, beğenilmesi daha da artıyor. Ağzına yüreğine sağlık. Emek vermişsin, düşünmüşsün, incelik etmişsin.
Eyvallah, teşekkürler. Kıymetli dinleyenlerimiz, hasbihal programımızın sonuna doğru gelmekteyiz. Bu akşam Süleyman Ragıp Yazıcılar bizlerle birlikteydi. İnsan mesafeleri konuştuk. İnsanı konuştuk, mesafeleri konuştuk. Yazıyı konuştuk aslında. Aynı zamanda Süleyman Ragıp Yazıcılar bildiğiniz üzere Genç Dergisi editörü. Genç Dergisi de bu ay çok güzel bir sayı çıkarttı. İnşallah onu da belki Salih kardeşimizi alacağız buraya, onunla konuşuruz. Hayırlı mübarek olsun diyelim.
Eyvallah.
Gençte de yeni bir heyecan var, yeni bir yıla girmenin.
Doğru, 13. senesindeyiz.
Evet.
O bizim aşkımız, sevdamız Yusuf. Hakikaten aşk ve sevdasız yapılacak bir iş değildir dergicilik. 13. senesinde Seferiyiz sayısıyla çıktık. Ve yolda olmanın, yolda kalmanın, hayatı hep bir yolcu gibi yaşamanın, bir yolcu zihniyetini hiç unutmamanın ince detaylarını verdik. Sonuçta genç bu açıdan şanslı. Abdullah Kibritçi gibi, Adem Özköse gibi, Asım Gültekin gibi, Taha Kılınç gibi, Hande Berra gibi. Yazı deyince ilk akla gelen güzel yazarlar, güzel isimler genç de zaten yazarlık yapıyordu. O yüzden onların hazırlamış olduğu güzel bir dosya oldu. Her biri farklı açısından seyahatleri, seferde olmayı, yolculuk adabını, edebini, yolculuk inceliklerini, nereleri görebiliriz, nerelere gidebiliriz, ailece nasıl gidilir, tek nasıl gidilir, arkadaşlarla nasıl gidilir, cesaret bu işin neresindedir, para olmazsa olmaz mıdır, işte imkan sadece parayla alakalı bir şey midir, niyet nerede durur, risk alma, cesaret gösterme, kapı eşiğinden adım attıktan sonraki olaylar. Böyle çok tatlı, evet, güzel bir dosya oldu.
Aslında Genç Dergisi ve Genç Derneği deyince de aklı sefer geliyor yani. Seferler
doğru
geliyor.
Doğru.
Bu anlamda da güzel olmuş. Yol geliyor, yolculuk doğru geliyor. Genç Dergisi'nin birçok gençlik şöleni oldu. Genç gönüller buluşmaları oldu. Hem Avrupa'ya, hem Afrika'ya, hem Kafkasya.
Doğru.
Birçok ziyareti oldu gençlerin.
Ki Yusuf genç tevazu yapıyor, söyleyemiyor. Evet. Birçoğunda kendisi bulundu zaten. Hakikaten en son bu yaz muhtemelen Azerbaycan'da, evet, bir gençlik şöleni yaptılar.
Azerbaycan'da programımız oldu.
Ve belki yüzlerce arkadaşımız bugüne kadar kıtaları aştı.
Tabii.
O neydi mottomuz? Gönüllü yaşıyoruz, kıtalar aşıyoruz. Hakikaten kıtaları aşan çok arkadaşımız oldu. Seferlerdeydiler. Ve devam etsin istiyoruz. Buradan Gençlik Spor Bakanlığı yöneticilerine, TİKA'nın değerli yöneticilerine de teşekkür ederiz. Ki çoğunlukla proje ortaklığı ya da bu noktada ilham verme, ilham alma noktasında hep paslaşıyoruz, dayanışıyoruz. Ve bu sene 500 kişi gitti. TİKA vesilesiyle 500 genç dünyanın 20-23 ülkesine seferler düzenledi. İnşallah 5000 olur seneye.
İnşallah.
Türkiye'ye bu yakışır.
Kesinlikle.
Ve bu noktada da elimizden gelen gayreti gösterelim. En son Spor Bakanlığı destekleri ve öncülüğünde 60 arkadaşımız, 59 kişi Kudüs'e gittik Yusuf. Düşünebiliyor musun? Kudüs'teydik. Mescid-i Aksa'yı gördük. Orada peygamberlerin izini, kokusunu aradık. Ve çok önemli bir projeydi. Devamı gelsin, daha da artsın inşallah.
Eyvallah. Evet, kıymetli dinleyenlerimiz, yavaş yavaş akşamın sonuna doğru geldik. Tabii bu hafta aslında acı bir haber de aldık. Değerli büyüğümüz Abdullah Timlikli abimizi kaybettik. Allah gani gani rahmet eylesin.
Amin.
Onu da buradan almış olalım.
Amin. Gerçekten
birçok hizmette katkısı oldu. Yakından yani, tanıdığımız.
Abdullah abiyi anlatmak hakikaten uzun sürer. Şu kadar söyleyelim. O gönlü yardaydı. Gerçek yardaydı. Eli de kârdaydı. Fakat bildiğimiz manadaki kârda değildi. Yani daima bir ahiret yatırımı yapacak şekilde gayret ederdi. Son 2-3 ay kendisiyle hamdolsun daha sık görüştük. Hatıralarını derledik. Allah kısmet eder ve inşallah ailesi de uygun görürse Aşina kitaptan onun hatıralarını ve bize anlattıklarını kitaplaştıracağımız bir eser düşünüyoruz. O zamanlarda bize hep Süleyman, ben gidiyorum, ben ölüyorum. Siz kendiniz gerekirse uyumayın, çok çalışın, çok gayret edin diye kaç defa söyledi. Bizi de çok etkilerdi. Biz de derdi ki Abdullah abi öyle demeyin inşallah. Hep birlikte uzun uzun yaşayacağız. daha güzel günler göreceğiz. Beraber güzel hizmetlerde katkımız, gayretimiz olacak. O derdi ki, bakın beni görüyorsunuz. İnsan şuradan kalkmaya bile bazen güç yetiremeyebilir. Şu sağlığınızın, şu kıymetinizin servet olarak değerini bilin ve bugünü en iyi şekilde değerlendirin. Yarının garantisi hiç yok diye hep bunu vurgulayarak, hakikaten son 1-2 ayında hep bunu vurguladı. Ve bizi adeta hani son yolculuğunda dahi aslında bizi teşvik etti. Yani içimiz mükedder, kederli, gözümüz yaşlı, hakikaten yani hatırası çok sıcak. Ama onu hatırlayınca ben kendi şahsım adına gayret etme, koşma, aşkla çalışma hissi duyuyorum. Çünkü o öyle bir miras bırakmak istiyordu. Yanındaki sevdiklerine, içinde bulunduğu tüm güzelliklere, vakıflara, derneklere, sivil toplum kuruluşlarına hep bu aşkı, bu şevki, bu sevdayı aşılamak, gayretli bir şekilde koşmalarını arzuluyordu. Bu noktada da inşallah bizler onun hakikaten o güzel duygu ve düşüncelerini ve niyetlerini inşallah gerçekleştirenlerden, onun o hayır gibi hayır yollarındaki açtığı yollardan yürüyenlerden oluruz.
Eyvallah, Allah razı olsun. Onu da rahmetli almış olduk.
Rahmet ediyoruz. Allah rahmet eylesin.
Eyvallah. Kıymetli dinleyenlerimiz, hasbihal programımız burada sona ermiş oldu. Haftaya Sedat Anar bizlerle birlikte olacak. Yayınımıza bekleriz. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim.
Başını yığma, çaresizin bini bir para, susma. Seni seven biri var, seni kollayan biri var, sana senden daha yakın seni seven biri var, seni seven biri var, seni kollayan biri var, sana senden daha yakın seni seven. kollayan biri var. Sana senden daha yakın, seni seven biri var. Seni seven biri var. Seni kollayan biri var. Sana senden daha yakın, seni seven.